Ayrım 44.
54. bölüm. Başka herhangi bir öyküye değil, bu öyküye ilişkin şeylere dair. Dük ve Düşes, Don Quixote'nin daha önce anlatılan sebeple kendi vasallarına teklif ettiği düellonun gerçekleşmesine karar verdiler. Delikanlı, Donya Rodriguez'in kaynanalığından kurtulmak için Flandra kaçmış olduğundan, onun yerine Tosilos adında Gaskonyalı bir uşağı geçirmeyi kararlaştırıp, önceden neler yapması gerektiğini tek tek açıkladılar. İki gün sonra Dük Don Quixote'ye rakibinin 4 gün sonra şövalye zırhları ve silahlarıyla düello alanında hazır bulunacağını, genç kız delikanlının kendisine evlenme sözü verdiğini iddia edecek olursa, kızın arsızca yalan söylediği konusunda delikanlının diriteceğini haber verdi. Don Quixote bu haberlere çok sevindi. Kendi kendine bu olayda harikalar yaratmaya söz verdi. Bilek gücü ve cesaretinin boyutlarını dükle düşese gösterebileceği bir fırsatın çıkmış olmasını büyük talih kabul etti. Böylece memnuniyet ve heyecan içinde 4 günün geçmesini beklemeye başladı. Bu 4 gün sabırsızlığı yüzünden ona 400 asır gibi geliyordu. Daha önce başka şeyleri bıraktığımız gibi bunu da bırakalım geçsin, biz gidip Sancho'ya eşlik edelim. Sancho, kara kaçanının üstünde, yarı neşeli, yarı hüzünlü, efendisinin yanına dönüyordu. Onunla birlikte olmak, Sancho için dünyanın bütün cezirelerine vali olmaktan daha iyiydi. Valisi olduğu cezireden, valisi olduğu yerin cezire mi, şehir mi, kasaba mı, köy mü olduğunu araştırmaya hiç girişmemişti. Fazla uzaklaşmamıştı ki, yolun karşısından 6 tane hacının ellerinde değnekleriyle geldiğini gördü. Şarkı söyleyerek dilenen yabancılardandılar. Sancho'nun yanına geldiklerinde sıraya dizildiler ve hepsi birden kendi dillerinde şarkı söylemeye koyuldular. Sancho dillerini anlamıyordu ama sadaka kelimesini açık seçik duyunca bu şarkıyla sadaka istediklerini anladı. Seyit Hamid'in dediğine göre fazlasıyla merhametli bir insan olduğu için heybesinden yarım ekmeğiyle yarım peynirini çıkarıp yabancılara verdi ve işaretlerle verilecek başka bir şeyi olmadığını anlattı. Onlar da verdiklerini memnuniyetle aldılar ve şöyle dediler. Guelte, guelte. Dipnot, guelte, para. Benden ne istediğinizi anlamıyorum kardeşlerim, dedi Sancho. Bunun üzerine aralarından biri koynundan bir kese çıkarıp Sancho'ya gösterdi. O da para istediklerini anladı. Baş parmağını boğazına dayayıp elini yukarı kaldırarak hiç parası olmadığını anlattı ve eşeğini dürtüp aralarından ayrıldı. O geçerken yabancılardan biri kendisini dikkatle süzdükten sonra üstüne atıldı. Kollarını beline dolayıp yüksek sesle ve gayet İspanyolca dedi ki, ''Yüce Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Kollarımın arasındaki gerçekten sevgili dostum, sevgili komşum Sancho Panza mı? Şüphesiz öyle, çünkü şu anda ne uyuyorum ne de sarhoşum.'' Sancho isminin söylendiğini duyunca, yabancı hacının kendisini kucakladığını görünce çok şaşırdı. Tek kelime etmeden büyük bir dikkatle adamı inceledi ama mümkün değil tanıyamıyordu. Yabancı Sancho'nun şaşkınlığını görünce dedi ki, ''Nasıl olur? Kardeşim Sancho Panza, köyünüzün esnafı, komşun Morisco Ricote'yi tanımadın mı?'' Dipnot, Morisco, Endülüs'te yaşayan vaftiz olmuş Müslüman asıllı kimse. Bunun üzerine Sancho kendisine daha dikkatli baktı. Hatlarını yavaş yavaş çıkarır gibi oldu. Sonunda tanıdı ve eşeğinden inmeden kollarını boynuna dolayıp dedi ki, ''Bu üstündeki acayip kıyafetle kim tanıyabilir seni Ricote? Söylesene, kim seni böyle frenkleştirdi? İspanya'ya dönmeye nasıl cesaret ettin? Seni yakalarlar, tanırlarsa başın belaya girer.'' ''Sancho, sen beni ele vermezsen,'' dedi hacı. ''Eminim bu kıyafetle kimse beni tanıyamaz. Gel yoldan ayrılıp ilerideki kavaklığa gidelim. Arkadaşlarım orada yemek yiyip dinlenmek istiyorlar. Sen de bizimle birlikte yersin, çok hoş insanlardır. Ben de sana köyümüzden ayrıldığımdan beri başıma gelenleri anlatma fırsatı bulurum. Senin de bildiğin gibi majestelerinin benim milletimden olan zavallıları şiddetle tehdit eden emrine uyup ayrılmıştım köyden. Sancho kabul etti. Ricote de diğer hacılarla konuştuktan sonra ana yoldan epeyce uzaktaki kavaklığa gittiler. Değneklerini attılar, kukuletalı pelerinlerini çıkardılar ve gömlekleriyle kaldılar. Yaşını başına almış bir adam olan Ricote haricinde hepsi genç ve çok yakışıklı adamlardı. Hepsinin yanlarında heybeleri vardı ve sonra anlaşıldığı gibi heybeleri epeyce yüklüydü. En azından insanı kurutup susatan yiyeceklerle doluydular. Yere uzandılar, çimenleri örtü kabul edip üzerine ekmek, tuz, bıçak, ceviz, peynir ve çiğnenecek bir şeyleri olmasa da emilebilecek domuz kemikleri koydular. Ayrıca adına havyar dedikleri balık yumurtasından yapılan ve bolca şarap içirten siyah bir yiyecek de koydular. Zeytin de vardı. Kuruydular, herhangi bir çeşni katılmamıştı ama lezzetliydiler. Yine de o kır ziyafetinde en çok rağbet gören, adamların her birinin heybesinden çıkardığı toplam 6 tulum şarap oldu. Morisco'dan Alman'a veya Cermen'e dönüşmüş olan Ricote bile heybesinden kendi şarabını çıkardı. Tulumu irilikte diğer 5 tulumla yarışabilirdi. Büyük bir zevkle ve ağır ağır yemeye başladılar. Bıçaklarının ucuyla her şeyden minik parçalar alıp her lokmanın tadını çıkarıyorlardı. Sonra hepsi bir anda ve hep birlikte kollarını ve tulumlarını havaya kaldırdılar. Ağızları tulumların ağzına yapışık, gözleri gökyüzüne dikili halde adeta dikkatle nişan alır gibi çok uzun bir süre kaldılar. Başlarını iki yana sallayıp aldıkları hazzı belirterek tulumların içindekini midelerine boşalttılar. Sancho bütün bunları seyrediyor ve hiçbirine üzülmüyordu. Dipnot, Nero'nun Roma'yı yanarken seyredişini anlatan bir ballada gönderme. Aksine gayet iyi bildiği, Roma'ya gidersen gördüğünü yap atasözüne uyarak Ricote'den tulumunu istedi. Diğerleri gibi nişan aldı ve en az onlar kadar zevkini çıkardı. Tulumlar dörder kere havaya dikilmeye imkan tanıdılar ama beşincisi mümkün olmadı. Çünkü artık hasır gibi kuruyup boşalmışlardı. Bu da o ana kadarki neşelerini söndürdü. Ara sıra aralarından biri sağ eliyle Sancho'nun elini tutup şöyle diyordu. İspanyol Cermen hep bir iyi arkadaş. Sancho da iyi arkadaş Tanrı'ya yemin diye cevap veriyordu. Sonra bir kahkaha patlatıp bir saat gülüyor, o sırada valiliği sırasında olanlardan hiçbirini hatırlamıyordu. Çünkü insan yiyip içtiği süre boyunca dertlerin pek söz hakkı olmaz. Nihayet şarap bittiğinde hepsine bir uyku çöktü ve sofranın üzerinde uyuyakaldılar. Bir tek Ricote ve Sancho diğerlerinden daha fazla yiyip daha az içtiklerinden uyanık kaldılar. Ricote Sancho'yu alıp bir gürgenin altına götürdü. Hacıları tatlı uykularına gömülmüş halde bırakıp ağacın altına oturdular. Ricote Morisco dilini hiç karıştırmadan düzgün bir İspanyolca ile şu sözleri söyledi. Sevgili komşum ve arkadaşım Sancho Panza, majestelerinin benim ırkımdan olanlara karşı çıkardığı sürgün emrinin hepimize nasıl korku ve dehşet saldığını gayet iyi biliyorsun. En azından ben o kadar korktum ki daha İspanya'dan ayrılmamız için verilen mühlet dolmadan o korkunç cezalar kendime de çocuklarıma da uygulanmış gibi geliyordu bana. Ben de ihtiyatlı bir adam olarak tıpkı oturduğu evden belirli bir tarihte çıkarılacağını bilen ve taşınmak üzere başka bir yere ayarlayan bir kimse gibi önlem aldım. Ailemi yanıma almadan tek başıma köyden ayrılıp rahatça diğerleri gibi aceleye getirmeden ailemi yerleştirebileceğim bir yer aramaya karar verdim. o sürgün emirlerinin kimilerinin dediği gibi tehditten ibaret olmadığını, gerçek kanunlar olduklarını, zamanı geldiğinde yürürlüğe konulacaklarını, ben de bütün yaşlılarımız, büyüklerimiz de anlamıştık. Bizimkilerin kötü ve saçma sapan niyetlerini bildiğimden bunun gerçek olduğuna daha da çok inanıyordum. Hatta bence majestelerini böyle cesurca bir kararı almaya iten ilahi bir ilham olmuştu. Hepimiz suçlu olduğumuzdan değil, aramızda gerçek ve kararlı Hristiyanlar da vardı. Ama sayıları o kadar azdı ki öyle olmayanlara karşı koyamazlardı. Bu durumda da koynunda yılan, evinde düşman beslemek doğru değildi. Kısacası sürgün cezası bize haklı olarak verildi. Kimilerine göre hafif ve yumuşak bir cezaydı. Ama bizim gözümüzde verilebilecek en korkunç cezaydı. Nerede olursak olalım İspanya için gözyaşı döküyoruz. Nihayet İspanya'da doğduk, bizim vatanımız burası. Başımıza gelen felakete yakışır bir karşılamayı hiçbir yerde bulamıyoruz. İstekle karşılanıp ağırlanacağımızı, ikram göreceğimizi sandığımız Berberistan'da ve Afrika'nın her yerinde ise en fazla hakarete uğruyor, en kötü muameleyi görüyoruz. Sahip olduğumuz mutluluğun kıymetini ancak kaybedince anladık. Hemen hepimizin İspanya'ya dönme arzusu o kadar büyük ki, benim gibi lisanını bilenlerin çoğu, ki bunların sayısı da çok kabarık, memlekete dönüp karılarını, çocuklarını oralarda tek başlarına bırakıyorlar. İspanya'yı bu kadar seviyoruz çünkü. Vatan aşkı hiçbir şeye benzemez derlerdi. Bunun anlamını şimdi çok iyi anlıyorum, tecrübe edebiliyorum. Dediğim gibi köyümüzden ayrıldım, Fransa'ya gittim. Orada bizi iyi karşıladıkları halde her yeri görmek istedim. İtalya'ya, sonra Almanya'ya geçtim. Orada daha serbestçe yaşanabilir gibi geldi bana. Çünkü oranın halkı teferruatla fazla ilgilenmiyor. Herkes istediği gibi yaşıyor. Memleketin büyük bölümünde inanç özgürlüğü var. Augusta'ya yakın bir köyde bir ev aldım. Dipnot, bugünkü Augsburg. Sonra bu hacılara katıldım. Her yıl çok sayıda hacı İspanya'ya gelip tapınaklarını ziyaret ediyor. İspanya onların Amerika'sı gibi. Kesin bir kazanç kaynağı. Hemen hemen bütün ülkeyi geziyorlar. Her köyden yiyip içmiş, ceplerinde en azından bir riyal değerinde bozuk parayla ayrılıyorlar. Seyahatin sonunda 100 altından fazla kar etmiş oluyorlar. Bunları da ya değneklerinin içine ya pelerinlerindeki yamalara saklayarak veya bir başka yol bularak kaydoldukları karakol veya geçitlerdeki muhafızlara rağmen İspanya'dan çıkarıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Benim niyetim Sancho, burada gömülü bıraktığım serveti bulup çıkarmak. Köyün dışında olduğu için tehlikesi yok. Sonra da Cezayir'de olduğunu bildiğim karıma ve kızıma Valencia'dan mektup yazıp veya kendim gidip onları Fransa'da bir limana getirmenin yolunu bulacağım. Oradan da Almanya'ya götüreceğim. Sonra ne olacağını Tanrı bilir. Sonuç olarak Sancho, kızım Ricota ile karım Francisca Ricota'nın Katolik Hristiyan olduklarını kesinlikle biliyorum. Ben o kadar olmasam da yine de Magripli'den çok Hristiyan sayılırım. Tanrı'ya daima zihnimi aydınlatması, kendisine nasıl hizmet etmem gerektiğini bana göstermesi için dua ediyorum. Benim anlamadığım karımla kızımın niçin Hristiyan olarak yaşayabilecekleri Fransa'ya değil de Berberistan'a gittikleri. Sancho buna şöyle cevap verdi. Herhalde ellerinden bir şey gelmediği içindir Ricote. Çünkü onları karının ağabeyi Juan Tiopieo götürdü. Kendisi herhalde tam bir Magripli olduğundan en emin yere gitmiştir. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bence gömdüğün servetini aramaya boşuna gidiyorsun. Çünkü duyduğumuza göre kayınbiraderinle karının elinden kaydettirmek üzere götürdükleri çok sayıda inci ve altın parayı almışlar. Olabilir tabii dedi Ricote. Ama benim gömdüğüm servete dokunmadıklarını biliyorum Sancho. Çünkü ben bir terslik olur korkusuyla yerini onlara söylememiştim. Sancho, sen eğer benimle gelip kazmama, sonra da gizlememe yardım edersen, sana 200 altın veririm. Onunla ihtiyaçlarını karşılarsın. Ne kadar ihtiyacın olduğunun farkındayım, sen de biliyorsun. Gelirdim ama, dedi Sancho, ben hırslı bir insan değilim. Hatta bu sabah öyle bir görevden vazgeçtim ki, devam etsem evimin duvarlarını altınla kaplayıp 6 ay geçmeden gümüş tabaklarda yemek yiyebilirdim. Hem bu yüzden hem de düşmanlarına yardım etmeyi kralıma ihanet saydığımdan, sen bana 200 yerine 400 altını şuracıkta elime saysan bile seninle gelmezdim. Bu bıraktığın görev neydi Sancho, diye sordu Ricote. Bir cezirenin valiliğini bıraktım, diye cevap verdi Sancho. Hem de benzeri kolay kolay bulunmayacak bir cezire. Peki nerede bu cezire, diye sordu Ricote. Nerede mi, dedi Sancho. Buradan 2 fersah uzakta. Adı da Barataria Ceziresi. Sus Sancho, dedi Ricote. Cezireler denizin ortasında olur, karada cezire olmaz. Nasıl olmaz, dedi Sancho. Sana söylüyorum işte sevgili Ricote. Oradan bu sabah ayrıldım. Daha dün oradaydım. Canavar gibi de yönetiyordum cezireyi. Ama buna rağmen valilik bana tehlikeli bir meslek gibi geldiği için bıraktım. Peki bu valilikten kazancın ne oldu, diye sordu Ricote. Kazancım, dedi Sancho, şunu öğrenmek oldu. Hayvan sürüsü dışında bir şeyi yönetmek bana göre bir iş değil. Ayrıca bu tür valiliklerde kazanılan servetler uğruna insan huzurundan da, uykusundan da, hatta besininden de oluyor. Çünkü cezirelerde valilerin az yemesi gerekiyor. Hele valinin sağlığıyla ilgilenen bir hekim varsa. Hiç anlamıyorum seni Sancho, dedi Ricote. Ama bütün söylediklerin zırva gibi geliyor bana. Seni kim bir cezirenin başına vali diye getirir? Dünyada vali olmaya senden daha uygun kimse kalmadı mı? Sancho, sus ve aklını başına topla. Bir düşün, belki dediğim gibi benimle gelip gömülü servetimi kazmama yardım edersin. Gerçekten o kadar büyük bir servet ki hazine denebilir. Dediğim gibi geçimini sağlayacak parayı veririm sana. İstemiyorum dedim ya Ricote, dedi Sancho. Seni ele vermeyeceğime sevin, bununla yetin ve hayırlısıyla yoluna devam et. Bırak ben de kendi yoluma gideyim. Ne demişler? Namusla kazanılan servet batar, namussuzlukla kazanılan servet hem batar hem sahibini batırır. İsrar etmek istemiyorum Sancho, dedi Ricote. Peki söyler misin, karım, kızım ve kayınbiraderim köyden ayrıldıklarında sen orada mıydın? Evet, oradaydım, diye cevap verdi Sancho. Şunu söyleyebilirim sana. Kızın giderken o kadar güzeldi ki bütün köy halkı onu görmeye çıktı. Herkes dünyanın en güzel yaratığı olduğunu söylüyordu. Kızın ağlıyor, bütün arkadaşlarını, tanıdıklarını, kendisini görmeye gelenleri kucaklıyor. Hepsine kendisi için Tanrı'ya ve annesi Yüce Meryem'e dua etsinler diye yalvarıyordu. Öyle duygulu bir hali vardı ki ben pek sulu göz olmadığım halde beni bile ağlattı. Doğrusu çok kişi kızını saklamak, yola çıkıp kaçırmak istedi. Ama kralın emrine karşı gelme korkusuyla yapamadılar. Özellikle Don Pedro Gregorio çok sarsılmıştı. Senin de tanıdığın, kızını çok sevdiği söylenen bütün mülklerin varisi zengin delikanlı. Kızın gittikten sonra kendisini köyde gören olmadı. Hepimiz kaçırmak niyetiyle peşine düştüğünü düşündük. Ama şu ana kadar bir haber alamadık. O delikanlının kızıma aşık olduğundan hep şüphelenmiştim zaten, dedi Ricote. Ama kızım Ricota'nın iffetliliğine güvendiğimden bu sevgi beni korkutmuyordu. Sen de duymuşsundur Sancho. Moriskolar eski Hristiyanlarla asla gönül bağı kurmazlar ya da pek nadiren kurarlar. Kızım da benim gözümde aşktan çok Hristiyanlıkla ilgilendiğinden o zengin delikanlının ısrarlarına kulak vermez diye düşündüm. Dilerim Tanrı seni haklı çıkarır, dedi Sancho. Çünkü öbür türlüsü ikisi için de kötü olurdu. İzin ver de ben artık gideyim sevgili Ricote. Bu gece efendim Don Quixote'nin olduğu yere varmak istiyorum. Tanrı'ya emanet ol kardeşim Sancho. Benim arkadaşlarım da kıpırdanmaya başladı. Bizim de yolumuza devam etmemizin vaktidir. İkisi kucaklaştıktan sonra Sancho eşeğine bindi, Ricote değneğine yaslandı ve ayrıldılar. 55. Bölüm. Yolda Sancho'nun başına gelenlere ve başka harikulade olaylara dair. Sancho, Ricote ile oyalanmış olduğundan Dük'ün şatosuna o gün varamadı. Şatoya varmasına yarım fersah kalmıştı ki akşam oldu. Hava oldukça karanlık ve kapalıydı. Ama mevsim yaz olduğu için buna pek aldırmayarak sabahı beklemek niyetiyle yoldan biraz ayrıldı. Rahat edebileceği bir yer ararken karabahtı çok eski bir takım binaların arasındaki derin ve karanlık bir kuyuya eşeğiyle birlikte düşmesine sebep oldu. Düşerken bütün kalbiyle Tanrı'ya dua ediyor, cehennemin dibine varıncaya kadar düşmeye devam edeceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı. Üç adam boyu mesafeyi biraz geçtiklerinde eşeğin ayakları dibe çarptı. Sancho da kendini eşeğin üzerinde hiçbir yeri kırılmamış, yaralanmamış halde buldu. Vücudu sağlam mı yoksa bir yeri delinmiş mi diye anlamak için her tarafını yokladı, nefesini tuttu. Sapasağlam, sağlıklı olduğunu görünce de bu lütfundan dolayı Yüce Tanrı'ya şükretmeye koyuldu. Çünkü hiç şüphesiz bin parçaya bölündüğünü düşünmüştü. Kimsenin yardımı olmadan kuyudan çıkmanın mümkün olup olmayacağını anlamak için elleriyle kuyunun duvarlarını yokladı. Ama duvarlar dümdüzdü, tutunulacak bir yeri yoktu. Bunun üzerine Sancho'nun yüreği daraldı. Bir de kara kaçanın acıklı inlemelerini duyunca kaygısı iyice arttı. Eşeğin şikayetlerinde şaşılacak bir şey yoktu. Fesatlığından da yapmıyordu çünkü gerçekten kötü durumdaydı. Ah dedi bunun üzerine Sancho Panza. Bu sefil dünyada insanın başına ikide bir de ne beklenmedik olaylar geliyor. Kim derdi ki dün bir cezirenin valisi olarak taç giyen, hizmetkarlarına, vasallarına hükmeden kişi, bugün bir kuyuya gömülecek, ne yardım edecek biri, ne imdadına koşacak bir hizmetkar, bir vasal bulunacak. Eşeğim de ben de burada açlıktan öleceğiz. O daha önce ağrıdan, acıdan, ben de üzüntüden ölmezsek. En azından ben, efendim, La Mançalı Don Quixote kadar talihli olamayacağım. Efendim, o büyülü Montesinos'un mağarasına indiğinde evindekinden daha güzel ağırlanmıştı. Adeta kurulu sofraya, serili yatağa gitmişti. O orada güzel, huzurlu hayaller görmüştü. Ben burada herhalde kurbağalar, yılanlar göreceğim. Zavallı ben. Çılgınlığım, hayallerim nereye vardı? Tanrı razı olup da beni bulduklarında buradan kemiklerimi çıkaracaklar. Hem de bembeyaz, dümdüz, aşınmış halde. Sevgili kara kaçanımın kemikleri de çıkacak. Belki bundan kim olduğumuz anlaşılır. En azından Sancho Panza'nın eşeğinden, eşeğinin de Sancho Panza'dan asla ayrılmadığını bilenler anlar. Tekrar söylüyorum. Bahtımız ne kadar karaymış ki kendi memleketimizde sevdiklerimizin arasında ölmemize izin vermedi. Orada derdimize çare bulunmasa bile bize üzülecek, son nefesimizde gözümüzü kapatacak biri eksik olmazdı. Ah benim sevgili dostum, yoldaşım, hizmetlerine ne kadar kötü karşılık verdim. Beni affet, elinden geldiğince kadere yalvar, ikimizi bu sefaletten kurtarsın. Sana söz veriyorum, kurtulursak başına ödül kazanan şairler gibi defne dalından bir taç oturtacağım. Sana iki misli yem vereceğim.